Ayrım 14. Sayfa 195. Eklektik davranışçı yaklaşım. John Dollard, Neil Miller. John Dollard ve Neil Miller'in yaşam öyküsü. John Dollard, 29 Ağustos 1900'de Wisconsin'da dünyaya gelmiştir. Annesi öğretmen, babası ise demiryolu mühendisiydi. John henüz çocukken babasını bir tren kazası sonucu kaybetti. Başarılı bir öğrenci olan John Dollard, 1922 yılında Wisconsin Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1931 yılında Chicago Üniversitesi'nde sosyoloji alanında doktora derecesi aldı. Oldukça geniş profesyonel beceri ve ilgilere sahip olan Dollard, Berlin Enstitüsü'nde psikanaliz eğitimi aldı ve Yale Üniversitesi'nde antropoloji, sosyoloji ve psikoloji dersleri verdi. John Dollard'ın ilk ve en önemli kitaplarından biri olan Georgia eyaletinde ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasaklanan Bir Güney Kasabasında Kast ve Sınıf isimli kitabıydı. Kültür ve kişiliği ele aldığı bu kitabında Dollard, Amerika'nın güneyinde siyahların sömürülmesini farklı disiplinlerden faydalanarak incelemiştir. Dollard, Yale Üniversitesi'nde gelişinden kısa bir süre sonra o sıralar Clark Hull'un danışmanlığında doktora çalışmasını yürütmekte olan Neil Miller ile tanıştı. İkilinin birlikte gerçekleştirdikleri ilk çalışma, 5 kişilik bir ekiple ortaya çıkardıkları ünlü Engellenme ve Saldırganlık isimli çalışmaydı. Daha sonra birçok proje ve araştırma üzerinde birlikte çalışan Dollard ve Miller, 1941 yılında Sosyal Öğrenme ve Taklit ve 1950'de Kişilik ve Psikoterapi isimli kitapları birlikte yazdılar. Yaşamı boyunca 10 kitap ve çok sayıda makale yayınlayan Dollard, pek kabul görmeyen disiplinler arası yaklaşımı nedeniyle ancak 52 yaşında profesör olabilmiş ve 8 Ekim 1980'de ölmüştür. Neil Miller da Dollard gibi Wisconsin'da doğmuştur. Çocukluğu psikolog olarak babasının çalıştığı Washington'da geçmiştir. 1931 yılında Washington Üniversitesi'nden lisans diplomasını alan Miller, yüksek lisans çalışmasına Stanford Üniversitesi'nde Stanford Binet Zeka Testini geliştirmiş olan Lewis Terman danışmanlığında, doktora çalışmasını ise Clark Hull'un danışmanlığında gerçekleştirmiştir. 1935 yılında Avrupa'ya bilimsel amaçlı ve uzun süreli bir çalışma için giden Miller, Viyana'da olduğu sırada 8 ay boyunca psikanalizden geçmiştir. 1936'da Amerika'ya döndükten sonra 1966 yılına kadar Yale Üniversitesi'nde İnsan İlişkileri Enstitüsü'nde çalışan Miller, 1966 yılında Rockefeller Üniversitesi'nde fizyoloji-psikoloji laboratuvarını kurmak ve bu laboratuvara başkanlık etmek üzere davet edildi. Emekli olana kadar da bu üniversitede psikoloji profesörü olarak çalışmayı sürdürdü. Yakın çalışma arkadaşı Dollard'ın geniş ilgi alanları ve disiplinler arası yaklaşımı nedeniyle profesyonel kabul açısından kimi güçlükler çekmiş olmasına karşın, Miller'ın öğrenilmiş dürtüler, pekiştireçler ve çatışmalar üzerindeki deneysel çalışmaları ona hak ettiği başarıyı ve ünü getirdi. 1960-61 yılları arasında Amerikan Psikoloji Birliği Başkanlığı da yapan Miller, 23 Mart 2002'de yaşamını yitirdi. Eklektik davranışçı yaklaşım, temel kavramlar ve ilkeler. Pekiştirme gibi davranışçı kavramların kişilik kuramcılarınca öne sürülmüş olan içsel nedenlerle bağdaşmayan kavramlar olmadığını düşünen Dollard ve Miller, Freud ve Pavlov'un uzlaşmaz gibi görünen yaklaşımlarının bir sentezini oluşturmaya çalışmışlardır. 1950'de yazmış oldukları Kişilik ve Psikoterapi isimli kitabı, Freud ve Pavlov'a ve bu iki büyük düşünürün öğrencilerine adayan Dollard ve Miller, hem klinik ortamı hem de laboratuvarı önemli veri kaynakları olarak görmüşlerdir. İnsan davranışının temel ilkelerinin hayvanlarla yürütülen çalışmalarla anlaşılabileceği konusunda Skinner'a katılmakla birlikte, zengin ve ayrıntılı veri sağlayan klinik gözleminde göz ardı etmemişlerdir. İnsanın doğası. Dollard ve Miller, Freud'un insan davranışlarının nedenlerinin içgüdüler olduğu ve insanoğlunun temel motivasyonunun dürtü azaltmak olduğu görüşüne katılırlar. Ancak Freud'dan farklı olan Dollard ve Miller iki tür dürtüden söz etmişlerdir. Birincil ve ikincil dürtüler. Birincil dürtüler. Doğuştan getirilmiş sürekli ve güçlü içsel uyarıcılardır. Yemek, içmek, seks, acıdan kaçınma gibi birçok davranışımızın söze edilen bu birincil dürtülerden kaynaklanır. Dollard ve Miller birincil dürtülerin doyurulabileceğini ancak hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılamayacaklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle insanın çok acıkmasını engellemek mümkünken yiyeceğe olan ihtiyacını tamamen sona erdirmek mümkün değildir. İkincil dürtüler. İkincil dürtüler doğuştan getirilmeyen, sonradan öğrenilen, bu nedenle de ortadan kaldırılabilen dürtülerdir ve öğrenilmiş dürtüler olarak adlandırılabilirler. Öfke, kaygı, korku, suçluluk duygusu, güç ve para ihtiyacı gibi dürtüler ikincil dürtüler için örnek gösterilebilir. Dollard ve Miller'a göre diğerlerinden çok daha önemli olan öğrenilmiş dürtü, daha önceleri nötr olan bir uyarıcının meydana getirdiği korku ya da kaygıdır. Miller gerçekleştirmiş olduğu ünlü deneyde böylesi bir ikincil dürtü örneğini göstermiştir. Biri siyah, diğeri beyaz olmak üzere iki bölmeden oluşan bir kutunun içine konulan fareye, beyaz bölmede bulunduğu sırada elektrik şoku verilmiş ve farenin yere çökmek ve işemek gibi korku tepkileri verdiği ve elektrik şokunun olmadığı güvenli siyah bölmeye geçtiği görülmüştür. Belli bir süre sonra şok verilmemeye başlanmasına rağmen farenin ısrarla siyah bölgeye geçtiği ve bunu yapması engellendiğinde de korku tepkileri gösterdiği gözlenmiştir. Fare bu deneyin ilerleyen bölümlerinde siyah bölgeye geçebilmesi için gerekli olan bir tekeri döndürmek, bir pedala basmak gibi bazı yeni davranışları yapmayı da öğrenmiştir. Dollard ve Miller'a göre farenin beyaz bölme karşısında koyduğu korku, başlangıçta nötr olan bir uyarıcıya karşı verilen koşullanmış bir tepki olmanın yanı sıra yeni davranışları motive edebilen öğrenilmiş bir dürtüdür. Bu konuda Dollard ve Miller'ın açıklamaları Skinner'ın açıklamalarından farklılaşmaktadır. Skinner, farenin pedala basma davranışını ardından ortaya çıkan itici uyarıcıdan kurtulma şeklindeki sonuç tarafından pekiştirilen olumsuz pekiştirme bir edimsel davranış olarak ele alır. Dollard ve Miller ise bu uyarıcının hem kaçma tepkisine hem de korku dürtüsüne yol açtığını öne sürmektedir. Dürtülerin azaltılması. Uyarıcı ve tepki arasındaki bağ pekiştirme aracılığıyla güçlenmektedir. Dollard ve Miller, Freud'un haz ilkesi yerine daha belirgin ve net bir davranışçı kavram olan pekiştirme kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Dollard ve Miller, bir tepkinin yinelenmesi eğilimini güçlendiren her türlü olayı pekiştireç olarak kabul etmektedir. Dollard ve Miller'a göre en önemli pekiştirme biçimi dürtü azaltılmasıdır. Güçlü bir dürtünün aniden azaltılması pekiştirici bir etki yaratmaktadır. Pekiştirmenin etkisi kişinin bilgisi dışında otomatik olarak gerçekleşmektedir ve etkili olabilmesi için davranışın hemen ardından gelmesi gerekmektedir. Dollard ve Miller dürtülerimizi azaltmayı, çevremizde işaret, ipucu görevi gören uyarıcılara tepki vererek öğrendiğimizi belirtir. Örneğin küçük bir çocuk bulunduğu odada bir yere şeker saklandığını söylendiğini varsayalım. Çocuk ilk olarak kendi davranış repertuarından belirgin bazı davranışları ortaya çıkaran ipuçlarına dikkat edecektir. Bir kase ya da fincan gördüğünde şekerin burada olup olmadığını anlamak amacıyla içine bakacak ya da bu deneyi gerçekleştiren araştırmacıya şekerin nerede olduğunu soracaktır. Bu tepkiler çevresel ipuçları, kase, fincan, araştırmacı tarafından ortaya çıkarılan ve çocuğun nasıl gerçekleştirileceğini önceden bildiği tepkilerdir. Açlık dürtüsünün azalması ile sonuçlanan herhangi bir tepkinin o ipucuna karşı tekrarlanma olasılığı artacaktır. Örneğin çocuk odada bulunan kitaplıktaki kitaplardan birini çekip arkasına baktığında şekerin orada olduğunu görür ve şekeri alıp afiyetle yerse bundan sonraki denemelerde de kitabı çekme ve arkasına bakma olasılığı artacaktır. Şekeri bulmak yönünde sonuç vermeyen diğer tepkilerin tekrarlanma olasılığı ise pekiştirilmedikleri için azalacak ve bu şekilde çocuğun davranışı daha etkili hale gelecektir. Dollard ve Miller'a göre öğrenme, belirli uyarıcılar ve onların ortaya çıkardığı belirli tepkiler arasındaki bağın pekiştirme yoluyla güçlendirilmesini içermektedir. Bu deneydeki öğrenme süreci, çocuğa şekerin kitaplıktaki bir yerde olduğunu söylenerek hızlandırılabilir. Böylece çocuk önemli ipuçlarına dikkat etmeye başlayacaktır. Ancak çocuk daha önce bir kitabı kitaplıktan hiç çekmemişse ve bu davranışı göstermeyi bilmiyorsa durum ne olacaktır? Bu durumda ona bu davranışı sergileyen ve şekeri bulan bir başka çocuğu izleme olanağı sağlanarak yardımcı olunabilir. Örnekte de görüldüğü gibi Dollard ve Miller, model alma ya da sosyal öğrenmeyi ilk ortaya atan kuramcılar arasında yer almaktadır. Davranışın ortaya çıkmasına neden olan dürtü birden fazla olabilir. Örneğin yukarıda anlatılan deneydeki çocuk, yalnızca açlığını gidermek amacıyla birincil dürtü değil, aynı zamanda deneyi yapan araştırmacıyı memnun etmek için de ikincil dürtü, şekeri aramış olabilir. Davranışın altında yatan dürtü ya da dürtüler ne ölçüde güçlüyse pekiştirme de uyarıcı ve tepki arasındaki bağı o ölçüde güçlendirecektir. Dollard ve Miller, Pavlov ve Skinner'ın pekiştirilemeyen öğrenilmiş tepkilerin zamanla azalacağı ve ortadan kaybolacağı yönündeki fikirlerine sönme katılmaktadırlar. Bu nedenle pekiştirme yeni bir davranışın kazanılmasında olduğu gibi kalıcılığında da önemli bir role sahiptir. Diğer yandan sönme, istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasını ve onların yerine yenilerinin konulmasını sağlayabildiği için oldukça yararlı bir süreçtir. Ancak korku ve kaygı gibi tepkiler çabucak öğrenilen ve sönmeye karşı oldukça dirençli tepkilerdir. Dollard ve Miller, Skinner'ın aralıklı pekiştirmenin sönmeye karşı daha büyük bir direnç yarattığı yönündeki fikrini benimsemekle birlikte, Skinner'dan farklı olarak her bir denemede verilen pekiştireç miktarının da aynı ölçüde önemli olduğunu belirtmektedirler. Genelleme ve ayırt etme gibi diğer davranışçı kavramlar da Dollard ve Miller'ın benimsedikleri kavramlardır. Üst düzey zihinsel süreçler. Dollard ve Miller'a göre, birey çevresiyle iki tür etkileşimde bulunmaktadır. Birinci tür etkileşim, genellikle tek bir uyarıcı ya da durum tarafından ortaya çıkarılan ve genellikle çevre üzerinde ani bir etkiye sahip olan tepkilerdir. Örneğin yola fırlayan bir çocuk gördüğünde sürücünün frene basması böyle bir etkileşimdir. Ancak Dollard ve Miller'a göre insan davranışı yalnızca dışsal uyarıcılara verilen otomatik tepkilerden oluşmamakta ve düşünce zincirleri gibi önemli içsel olguları da kapsamaktadır. Bu ikinci tür etkileşimler ise işaret üretici tepkilerdir. Bir önceki deneyde söze edilen çocuğun şekeri bulması, kitap uyarıcısı, ipucu ile olan onu yerinde çekmek şeklindeki açık tepki arasındaki bağı kuvvetlendirmekten daha öte sonuçlar doğurmuştur. Çocuğun şekeri bulması aynı zamanda şeker belki de bu kitabın arkasındadır şeklindeki örtük düşüncesini de pekiştirmiştir. Dollard ve Miller bunu işaret üretici tepki olarak adlandırmaktadır. İşaret üretici tepkiler, kendileri dış dünyada ani bir değişime yol açmayan fakat böyle bir değişime yol açan bir başka tepkiyi ortaya çıkarmakta ipucu, işaret işlevi gören tepkilerdir. İşaret üretici tepkiler, açık ya da sözel olabildikleri gibi örtük ya da sözsüz olabilirler. Dollard ve Miller bu tür bilişlerin gerçekten nedensel olabileceklerini belirterek Skinner'ın görüşlerinden farklı bir görüş ileri sürmüşlerdir. Örneğin bir kimsenin hastalığını yanlışlıkla kanser olarak yorumlaması güçlü bir öğrenilmiş dürtü olan korkuya yol açacakken bunun yalnızca bir soğuk algınlığı olduğunu düşünmesi korku azaltıcı pekiştirme sağlayacaktır. Benzer biçimde bir öğrenci ertesi gün gireceği sınavın çok zor olacağını düşünürse bu onun korkmasına ve belki de biraz daha çalışmasına yol açacaktır. Eğer öğrenci benzer sınavlara daha önce de girdiğini ve kolaylıkla başardığını düşünürse kendini daha güvenli hissedecek ve sakinleşecektir. Üst düzey zihinsel süreçler aynı zamanda mantık yürütme ve planlama yoluyla daha etkili bir biçimde davranmamızı sağlamaktadır. Dollard ve Miller bu çok değerli zihinsel süreçlerimizde ortaya çıkabilecek bir bozulmanın ciddi sonuçlar doğuracağını belirtmişlerdir. Bilinç dışı süreçler. Bilinç dışı süreçlerin önemi üzerindeki vurgusu açısından Dollard ve Miller'ın kuramı Freud'un kuramı ile oldukça tutarlıdır. Fakat bilinç dışı süreçlerin kaynağı konusundaki fikirleri Freud'un fikirlerinden oldukça farklıdır. Dollard ve Miller, bilinç dışı içeriği hiçbir zaman bilinç düzeyinde yer almamış ve bir zamanlar bilinçte yer almış ancak artık bilinç düzeyinde olmayan olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır. Birinci kategori, bireyin henüz dili kullanmayı öğrenmediği bebeklik ve ilk çocukluk yıllarında öğrendiği uyarıcıları, tepkileri ve dürtüleri içermektedir. Bu kategori aynı zamanda bireyin sözel olmayan bir biçimde öğrendiği şeyleri de içermektedir. İkincil kategori ise, bir zamanlar bilinçte yer alan ancak bastırma yoluyla bilinç dışına itilmiş olan materyali içermektedir. Dollard ve Miller'a göre bastırma, diğer herhangi bir tepkinin öğrenilmesi gibi öğrenilmektedir. Bizi korkutan belirli şeylerin düşünülmemesi, korku dürtüsünü azaltır ve bu şekilde pekiştirmeye yol açarak davranış repertuarımızın standart bir parçası haline gelir. Başlangıçta korku uyandıran davranış ya da olayı düşündüğümüzde korku yaşarız. Bu düşünceyi bıraktığımızda ise korkumuz sona erer ve bu şekilde düşünmeme yani bastırma davranışımız pekiştirilir. Daha sonra ise düşünmeme tepkisi önleyici bir biçim alır. Diğer bir ifadeyle bizde korku uyandıran davranış ya da olayı hiç aklımıza getirmeyerek korkunun yaşanmasını önlemiş oluruz. Bastırma eğilimi çok erken yaşlarda başlamaktadır. Çocuklar sıklıkla tabu sözcükleri kullandıkları ya da ebeveynlerinin yapmalarını yasakladıkları bir şeyi yapmaya niyetlendiklerinde cezalandırılırlar. Bu ve benzeri deneyimler çocuğun cezalandırılan davranışlar karşısındaki korku tepkisini, bu davranışlarla ilgili düşüncelere de genellemesine ve dolayısıyla bu tür düşünceleri de bastırmasına neden olacaktır. Kişiliğin yapısı. Davranışçı terminoloji konusundaki tercihlerine paralel olarak Dollard ve Miller, soyut, yapısal kavramlar kullanmayı reddetmektedir. Bu yüzden endişe ve suçluluk duygularını süperegoya değil, çocukluk yıllarında bir uyarıcı ile eşleşmiş ve daha sonra da bu uyarıcı karşısında sürekli ortaya çıkmış, adı konulmamış korku tepkilerine bağlamaktadırlar. Dollard ve Miller'ın kuramında alışkanlık, yapısal karaktere sahip olan tek elementtir. Kişilikte görece durağan ve sürekli olan şey, basit biçimde uyarıcı ve tepki arasındaki bağ olan alışkanlıktır. Ancak kişilik her ne kadar alışkanlıklardan oluşsa da, temel yapısı bireyden bireye farklılık gösteren yaşam olaylarına bağlıdır. Ancak alışkanlıklar geçici olabilir. Bugünün alışkanlıkları, yarının deneyimlerinin bir sonucu olarak değişebilir. Dollard ve Miller'a göre kişiliğin görece, sürekli ve kalıcı bir başka bölümü de ikincil dürtülerdir. İkincil dürtüler sönmeye karşı dirençli, bu nedenle de nispeten sürekli ve kalıcıdırlar. Birincil dürtüler ve doğuştan getirilen uyarıcı, tepki, bağları da kişilik yapısının parçaları olmakla birlikte, kişiyi kendine özgü kılan özellikleri de insanlar arasındaki ortak yönleri tanımladıkları için alışkanlıklar ve ikincil dürtüler kadar önemli değildirler. Kişiliğin gelişimi. Yaşamın ilk 6 yılının yetişkin davranışının en önemli belirleyicisi olduğu konusunda psikoanalitik kuramcılara katılan Dollard ve Miller, kişiliğin gelişimi konusundaki fikirlerini temel olarak psikopatolojinin nedenleri ve dinamikleri çevresinde organize etmişlerdir. Dollard ve Miller'a göre yetişkin yaşamında önemli duygusal sorunlara temel olan bilinç dışı çatışmalar, bebeklik ve çocukluk yıllarında öğrenilmektedir. Bu düşünce Freud'un nevroz konusundaki iddiasıyla tutarlı olsa da, Dollard ve Miller nevroz olgusunu incelerken intrapsişik yapılar ve psişik enerjiye odaklanmak yerine bu nevrotik çelişkilerin anne babalarca öğretildiğini öne sürmüşlerdir. Dollard ve Miller'a göre çocukluğun en önemli yanı çocuğun zayıflığı ve çaresizliğidir. Büyük çocuklar ve yetişkinler engellemelerden kurtulmak için çeşitli mekanizmalara sahiptir. Ancak küçük çocuk çevresini etkilemek konusunda çok az yeteneğe sahip olduğu için engelin neden olduğu acıyı yaşamak zorundadır. Çocuk umut etmek ve kendini rahatlatmak, akıl yürüterek ve planlar yaparak geleceğe zihninde canlandırarak kötü durumun geçeceğini ve iyi anın tekrar geleceğini düşünmek gibi her insanın kullandığı savunma yollarını henüz öğrenmemiştir. Herhangi bir engellenme durumunda çocuk için yaşanılan acı, hiçbir zaman sona ermeyecek gibi görünmektedir ve bu gibi durumlar bilinç dışı çatışmaların başlıca yaratıcılarıdır. Dollard ve Miller'a göre çocuklukta patolojik öğrenmelere yol açacak 4 önemli stres verici durum söz konusudur. Beslenme, tuvalet eğitimi, cinsel eğitim ve saldırganlığı denetleme eğitimi. Örneğin çocuk çok fazla acıkmadıkça ve yüksek sesle ağlamadıkça doyurulmuyorsa onun aşırı tepkileri pekiştiriliyordur. Çünkü bu tepkilerin hemen ardından doyurulma, diğer bir deyişle pekiştirme gerçekleşmektedir. Çocuk aynı zamanda bu yoğun acı verici açlık korkusunu daha önceki normal açlık durumuna da genelleyecektir. Sonuçta çocuk dürtülerindeki artışa aşırı tepki vermeyi öğrenecektir. Böyle bir durumda çocuk yalnızlıktan korkmayı da öğrenecektir. Çünkü yalnızlık güçlü açlık sancıları ile ilişkilendirilmiş bir işaret haline gelmektedir. Anne tarafından sunulan şefkat, ilgi ve de çocuğun zamanında beslenmesi bu tür patolojik öğrenmelerin oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Tuvalet ve temizlik eğitimi de bir korku ve çatışma kaynağı olabilmektedir. Çocuğun bağırsaklarının uyarılması ve boşaltma tepkisi arasındaki güçlü bağı zayıflatmayı ve bu uyarıcı ve tepki arasına tuvalete gitmek, düğmelerini çözmek gibi bir dizi karmaşık davranışı yerleştirmeye öğrenmesi gerekmektedir. Kendini tutamaması durumunda aşırı şekilde cezalandırılan çocuk, tuvalete ve ebeveynlerine karşı güçlü korkular geliştirebilmektedir. Kaygı ve korku tepkilerinin öğrenilmesine neden olan bir diğer konu da cinselliktir. Her ne kadar Dollard ve Miller, açlık ve susuzluk gibi dürtülerin cinsellikten daha güçlü dürtüler olabileceğini belirterek Freud'a karşı çıkmışlarsa da, çocukluk cinselliğinin varlığını ve Oedipal karmaşayı kabul etmişlerdir. Dollard ve Miller, çocuğuna rakip gibi davranan bir babanın ya da eşiyle yaşadığı cinsel güçlükler ve engellemeleri telafi etmek amacıyla oğlundan duygusal doyum sağlamaya çalışan bir annenin böyle bir karmaşaya yol açabileceğini belirtmişlerdir. Bu durumda çocuğun cinsel organı ya da cinsel dürtüleri yoğun korku ve kaygı tepkilerini ortaya çıkaran işaretler haline gelebilmektedir. Cinsel konularda yeterince eğitim almamış küçük çocuk, bu durumda kızların da bir zamanlar bir penise sahip olduğunu, ancak belki de cezalandırılmak amacıyla şimdi bundan mahrum bırakıldıklarını düşünebilmektedir. Dollard ve Miller'a göre böyle bir çıkarsama çocuklar tarafından sıkça yapılmaktadır. Bu korku daha sonra yetişkin heteroseksüel ilişkilerine genellenebilmekte ve kişide cinsel yetersizliğe yol açabilmektedir. Çocuğun cinsel konulara merakı ve cinsel organlarıyla oynaması durumunda ebeveynlerin öfkeli ve cezalandırıcı tutumunda cinsel korku ve çatışmalara yol açabilmektedir. Çocuğun kaçınılmaz engellenme durumları karşısında sergilediği öfke ve saldırganlık tepkileri de bir diğer korku ve çatışma kaynağıdır. Dollard ve Miller'a göre çocukların en sık cezalandırılma nedeni büyük olasılıkla bu tür tepkilerdir. Çocuğun öfke ve saldırganlık tepkilerini denetlemeye öğrenmesi gerekli olmakla birlikte, bu tür tepkileri aşırı şekilde cezalandırılan çocuk, yaşadığı kaygıyı sağlıklı atılgan, girişken tepkilerine de genelleyecektir. Bu da çocuğun aşırı derecede uysal olmasına ve öfkesini dolaylı ve hileli yollarla ifade etmesine yol açacaktır. Bebeklik ve ilk çocukluk yıllarında kaygı ve çatışmalara neden olan yaşantı ne olursa olsun otomatik biçimde bilinç dışı hale gelmekte ve bu nedenle de çözüm güçleşmektedir. Bunun nedeni çocuğun dili kullanmadaki yetersizliği ve yaşadığı çatışmayı doğru bir biçimde tanımlayamayışıdır. Dollard ve Miller'a göre kişinin uyarıcıları, tepkileri, kişileri ya da yaşadığı olayları sözcüklerle anlamlandırılması, isimlendirmesi oldukça önemlidir. Çocukluk yıllarında yaşanan ve sözcüklerle anlamlandırılmamış olan çatışmalar daha sonra kolayca hatırlanamayacak ve bu nedenle de bilinç dışında kalacaklardır. Çatışma. Dollard ve Miller'ın en çok bilinen formülasyonlarından biri çatışma davranışı konusunda ortaya koydukları modeldir. Hiç kimse nedenle iyi uyum yapmış olursa olsun, farklı dürtü ve eğilimler arasındaki çatışmalardan kaçamaz ve nevrotik kişinin sıkıntısının ve belirtilerinin temelini genellikle ciddi çatışmalar oluşturur. Dollard ve Miller da Horney gibi bilinçli ve bilinç dışı çatışmalar arasında keskin bir ayrım yapmışlardır. Her ikisi de birbirine bağdaşmayacak tepkiler doğuran iki ya da daha fazla dürtü nedeniyle ortaya çıkar. Ancak bilinçli çatışmalar yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve hiçbir şekilde patolojik değildirler. Bilinç dışı çatışmalar ise nevrozun oluşmasında önemli bir role sahiptirler. İnsanın karşılaştığı çatışma türlerinden biri, iki olumlu seçenek arasında seçim yapması gerektiği durumda yaşadığı yaklaşma çatışmasıdır. Sıcak bir yaz gününde biraz serinlemek amacıyla oturduğumuz kafede dondurma yemeye mi yoksa kola içmeye mi karar vermeye çalışırken yaşadığınız çatışma bu tür bir çatışmadır ve çözülmesi oldukça kolaydır. Bu seçeneklerden birine yönelmeniz bu seçeneği tercih etme eğiliminizi gittikçe artıracak ve sonuçta seçiminiz bu yönde olacaktır. İki olumsuz seçenek arasında yapmanız gereken tercih ise kaçınma kaçınma diye adlandırılan daha güç bir çatışmaya yol açacaktır. Çok yoğun ve uzun süreli çalışmadığınız takdirde başarısız olacağınız zor bir sınav sizi bekliyorsa, oturup uzun ve yorucu bir ders çalışma sürecine girmek ya da dersten kalmak gibi iki seçenek arasında yaşayacağınız çatışma bu tür bir çatışmadır. Bu sonuçlardan herhangi biri diğerine oranla daha çok tercih edilebilir gibi geliyorsa, çatışmanın çözümü tabii ki kolay olacaktır. Ancak eğer her ikisi de eşit ölçüde istenmeyen sonuçlar ise, bu durumda kişi çatışmayı çözebilmek için oldukça uzun süre uğraş verecektir. Bir diğer sıkıntı verici çatışma türü aynı uyaran karşısında aynı anda ortaya çıkan yaklaşma ve kaçınma eğilimlerinin yol açtığı yaklaşma-kaçınma çatışmasıdır. Kilo almak istemeyen bir kimsenin misafir olduğu bir akşam yemeğinde sunulan ve çok leziz görünen tatlılar karşısında yaşadığı seçim bu tür bir çatışmaya örnektir. Dollard ve Miller'a göre çatışmalar bilinçli oldukları sürece kişi üst düzey zihinsel süreçleri aracılığıyla bu çatışmaları etkili bir biçimde çözebilecektir. Ancak güçlü korkular ya da diğer öğrenilmiş dürtüler nedeniyle oluşan bilinçli çatışmaların psikoterapi yardımı olmaksızın çözülmesi büyük ölçüde olanaksızdır. Dollard ve Miller'ın Bayan A vakası böyle bir çatışma için iyi bir örnektir. Küçüklüğünde erkek kardeş tarafından taciz edilen ve annesi tarafından cinselliğin kirli ve yanlış bir şey olduğu öğretilerek yetiştirilmiş olan Bayan A, cinselliğe karşı bilinç dışı bir yaklaşma kaçınma çatışması yaşamaktaydı. Bu vakada korku, cinsel uyarıcılar karşısında ortaya çıkan bir öğrenilmiş tepki haline gelmişti. Ancak cinsel dürtüler doğuştan getirilmiş kaçınılmaz dürtüler oldukları için Bayan A hem cinsellikten zevk almak gibi güçlü bir dürtüye hem de buna eşlik eden güçlü korkuyu azaltmak yönünde bir gereksinime aynı anda sahipti. Bu da Bayan A'nın cinsellik konusunda bir çatışma yaşamasına neden olmaktaydı. Kendisine kaçınılmaz bir biçimde çekici gelen cinselliğe doğru yöneldiğinde artan korkuları nedeniyle bu davranışlardan uzaklaşan Bayan A, cinsellik dürtüsünün azaltılmasını, korkunun azaltılması için feda etmekteydi. Ancak bu durumda cinsel dürtüler doyurulmadıkları için rahatsız edici bir biçimde var olmaya devam etmekteydi. Hasta böylesi nevrotik bir çatışmanın azaltılması yönünde bir takım belirtiler de geliştirmişti. Cinsel çatışmasından kaçınmanın ve korkularını azaltmanın bir yolu olarak Bayan A, kompulsif bir biçimde kalp atışlarını sayıyor ve kendini bundan alamıyordu. Eleştiriler ve değerlendirme. Dollard ve Miller'ın kuramı, basit uyarıcı tepki bağının karmaşık davranışları açıklamakta yeterli olup olmadığı ve hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonuçlarının insanlara genellenip genellenemeyeceği gibi konularda eleştirilmiştir. İkiliye yöneltilen bir diğer önemli eleştiri, öğrenme kuramlarına dayalı terapi tekniklerini geliştirmek yerine psikanalitik teknikleri kullanmayı sürdürmeleridir. 1950 yılında yayınladıkları tek bir kitapta dile getirilmiş olan düşüncelerini daha sonra tekrar ele almamaları, psikanaliz ve davranışçılık gibi iki karşıt kuramsal yaklaşım arasında bir sentez oluşturmak konusunda başka bir yayın yapmamış olmaları da Dollard ve Miller'ın eleştirilen bir başka yönüdür. Kimileri Dollard ve Miller'ın yeni görüşler öne sürmediklerini ve bu nedenle de psikoloji bilimine yeni bir katkı getirmediklerini iddia etse de, İkilinin davranışçılık ve psikanaliz gibi iki karşıt kuramı uzlaştırma çabaları oldukça önemlidir. Dollard ve Miller'ın kaygı ve çatışma gibi iki önemli değişken üzerindeki vurguları ve metafizik olmayan bastırma, parantez içerisinde represyon, tanımlarını, kuramlarının övgü alan tarafıdır. Kimilerince gerçek davranışçılığın gelişimini engellemekle suçlansa da, Dollard ve Miller'ın görüşleri çağdaş davranışçılarca benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Ayrım sonu. Sayfa 207.